Ayrım 11.
Sayfa 119. Seni fark etmemiş olmakla kendimi aldatılmış hissediyorum. Sanki kimse kendisine söylemediği için Londra Belediye Başkanı'nı arabayla geçerken görmemiş bir çocuk gibi diyerek o şeye sövüp saymış. Benim böyle bir özrüm yoktu ama geride ne söyleyebilirdim? Biliyor musun, bu konuda en büyük etken Liza'da mizah duygusunun bulunmaması. Pursevardin'i düşündüğüm zaman elimde olmadan gülümsediğimi söyleyince hiçbir şey anlamamış gibi kaşlarını çatmakla yetindi. Belki de hiç birlikte gülmediler dedim kendi kendime. Ama fiziksel anlamda aralarındaki tek benzerlik dişlerinin bir hizada oluşunda, ağız yapılarında. Yorgun olduğu zaman yüzünde küstahça bir ifade beliriyor. Ötekinde bu ifadeden bir şakacılık saçılırdı. Ama galiba onunla görüşmek, bildiklerini, anımsadıklarını anlatmak zorunda kalacaksın. Kolay değil, o kör gözlere bakarken nereden başlayacağını kestirmek. Justin'e gelince, neyse ki o şimdiye kadar Liza'dan kaçmayı başardı. Montoliv ile Nesim arasındaki kopukluk kanınca yeterince etkili bir özür oldu. Ya da belki de David, herhangi bir ilişkinin resmi açıdan kendisi için tehlikeli olabileceğine onu inandırdı. Bilmiyorum. Ama Justin'i göremediğinden eminim. Belki de sen ona bir portresini çizersin. Çünkü Pursevardi'nin günlüğünde onunla ilgili notlar acımasız ve baştan savma. O bölümlere geldin mi? Gelmedin. Geleceksin. Ne yazık ki orada hiçbirimiz kolay kurtulamıyoruz. Herhangi bir önemli giz olduğu konusunda galiba. Baltazar yanılıyor. Bence onları çıkmaza sokan asıl sorun, Salt Liza'nın körlüğünün onun için doğurduğu sonuçlar. Aslını sorarsan kendi gözlerimle tanık olduğum için biliyorum bunu. Nesim'in eski teleskobu sayesinde. Evet, aynı teleskop. Yazlık sarayda dururdu, anımsıyor musun? Mısırlılar Nesim'in mallarını kamulaştırmaya başlayınca İskenderiye'de herkes en sevdiği şeyi korumak için seferber oldu. Hepimiz ondan bir şeyler satın aldık. Bütün bunlar geçinceye kadar onları onun adına korumak amacıyla. Kervoniler Arap atlarını aldılar. Ganzo arabayı aldı. Daha sonra da Pombal'e sattı. Pierre Baltz teleskobu. Koyacak yeri olmadığı için Montoliv yazlık elçiliğin verandasına koymasına izin verdi. Eşsiz bir yer. İnsan onunla bütün limanı, kentin büyük bir bölümünü tarayabiliyor. Yazın verilen yemeklerde konuklar biraz da yıldız gözlemi yapıyorlar. Neyse, bir gün öğleden sonra oraya gittim. İkisinin yürüyüşe çıktığını söylediler. Sırası gelmişken söyleyeyim, bütün kış her gün aynı şeyi yapıyorlardı. Arabayla Corniche'e kadar gidip Stanley koyu kıyısında yarım saat kol kola yürüyorlardı. Öldürecek zamanım olduğu için teleskopla oynamaya başladım. Koyun en uzak köşesini ayarladım. Esintili bir gündü. Deniz iyice kabarmıştı. Yüzmenin tehlikeli olduğunu belirten kara bayraklar vardı. Kentin o ucunda ancak birkaç araba görülüyordu. Hemen hemen hiç yaya yoktu. Biraz sonra elçilik arabası köşeden göründü. Deniz kıyısında durdu. Liza ile David arabadan indiler. Kumsalın ucuna doğru yürüyerek uzaklaşmaya başladılar. Şaşılacak kadar net görüyordum onları. Sanki elimi uzatsam dokunacaktım. Öfkeyle bir şeyler tartışıyorlardı. Liza'nın yüzünde acı ve sıkıntı vardı. Görüntüyü büyüttüm. Bir de ne göreyim? Konuşmalarını dudaklarından sözcüğü sözcüğünü okuyorum. Çok şaşırdım. Hatta biraz korktum. David'i duyamıyordum. Çünkü onun yüzü biraz yana dönüktü. Ama Liza sinema perdesindeki dev bir görüntü gibi dosdoğru benim teleskobuma bakıyordu. Rüzgar saçlarını şakaklarından geriye bir başak demeti gibi uçuruyordu. Görmeyen gözleriyle canlanmış bir Yunan yontusu gibiydi. Gözyaşlarının arasında bağırdı. Hayır, senin gibi bir büyükelçinin kör bir karısı olamaz. Sanki bu korkulu gerçekten kurtulmanın bir yolunu bulmaya çalışıyormuş gibi başını iki yana sallıyordu. Doğrusunu söyleyeyim, bu sözlerle tescil edilinceye kadar bu hiç aklıma gelmemişti. David onu omuzlarından yakaladı. Heyecanlı heyecanlı bir şeyler söylüyordu. Ama o hiç oralı değildi. Sonra ani bir dönüşle onun elinden kurtulup tek bir sıçrayışta geyik gibi atlayarak alçak duvarın üzerinden kumlara indi. Denize doğru koşmaya başladı. David bağırdı. Bir an taş merdivenlerin en üst basamağında durup kumsala doğru bir takım el kol hareketleri yaptı. O sırada iyi kesimli, kırçıl takım elbisesiyle, yakasında çiçeğiyle, çok sevdiği madeni düğmeli kahverengi yeleğiyle onu öyle belirgin görüyordum ki. Rüzgarda uçan bıyığıyla orada dururken acayip ölçüde çaresiz ve sinirliydi. Bir anlık kararsızlıktan sonra o da kumlara atlayıp onun arkasından gitmeye başladı. Liza hızla koşup suya girdi. Kalçalarının çevresinde eteğinin rengini koyulaştıran su yüzlerine çıkıp sıçrayıncaya kadar durakladı. Ani bir kararsızlıkla geriye döndü. O sırada onun ardından suya dalan öteki onu omuzlarından yakalayarak kucakladı. Bir süre öyle tuhaf ki dalgalar ayaklarını döverken durdular. Sonra David yüzünde garip bir gönül borcu ve sevinç ifadesiyle onu kıyıya doğru sürükledi. Sanki bu anlaşılmaz hareket onu yalnızca sevindirmişti. Koşarak arabaya dönüşlerini izledim. Kaygı içindeki sürücü elindeki kasketiyle yolda bekliyordu. Can kurtaranlık yapmaya çağrılmadığı için sevindiği çok belliydi. O zaman kendi kendime düşündüm. Kör bir büyükelçi karısı. Neden olmasın? David daha alçak ruhlu bir adam olsaydı şöyle düşünebilirdi. Hiç kimseninkine benzemeyen bu ilginç durum, salt toplumdaki yerime dayanarak insanlardan beklemeye çekinmediğim saygı ve hayranlığın yerine onların yüreğinde zoraki bir yumuşama yaratacağı için mesleğime engel olmak şöyle dursun yardımcı bile olabilir. Ama o böyle düşüncelerin kafasına girmesine izin vermez, kafasını tek bir şeye takar. Gene de çay içmek için sırılsıklam ıslanmış olarak geriye döndüklerinde garip bir neşe içindeydiler. Liza ile birlikte üstünü değiştirmeye giderken neşeli bir biçimde küçük bir kaza geçirdik dedi. Elbette o gece bu yaramazlığa bir daha değinilmedi. Daha sonra bana Liza'nın bir portresini yapmayı kabul edip etmeyeceğimi sordu. Ben de kabul ettim. Kabul ederken de sanki bir yanlışlık yapıyormuşum duygusuna neden kapıldım bilmiyorum. Geri çeviremezdim ama geciktirmek için çeşitli özürler buldum. Elimden gelse vazgeçerdim. Böyle bir duyguya kapılmam çok saçmaydı. Çünkü benim için olağanüstü güzel bir konu olacaktı. Sonra belki de 3-5 kez bana poz verseydi birbirimizi biraz daha iyi tanıma olanağını bulabilirdik. Onunla birlikteyken duyduğum sıkıntı da azalabilirdi. Üstelik David'in hatırı için bunu gerçekten yapmak isterdim. Gerçekten iyi dostumdu çünkü. Ama ne yaparsın? Abi için sana neler soracağını merak ediyorum. Sonra onun için söyleyecek neler bulacaksın acaba? Ben? Her dönem işte çarçabuk biçim değiştiren biriyle ilgili düşüncelerini insan daha oluştuğu anda yeniden gözden geçirmek zorundadır. Anlaşılması güç insanlar konusunda bu biçimde yargı vermeye hakkımız olup olmadığını merak etmeye başlıyorum. O, bence aziz dostum sende hata yapmama hastalığı var. Bilgiye, evet yarı bilgiye katlanamıyorsun. Elbette kusurlu olacak, başka türlüsünü düşünebilir misin? Gerçeklikle insansal doğru arasında herhangi bir benzerlik olduğunu sanmıyorum. Örneğin El Skop ile Yakup arasında olmadığı gibi. Ben kendim bunun önümüze çıkardığı şiirsel simgecilikle doğanın kendisinin sözde biçimiyle yetinmek isterdim. Belki de Pursevard'dan sana yönelttiği kıyıcı hakaretlerle bunu iletmeye çalışıyordu. Kardeşim Eşek'le Sessiz Konuşmalar başlıklı bölüme geldin mi? Ben? Henüz gelmedim. O? Onlara pek alınma. Dostça gülerek onu suçsuz çıkar. Çünkü ne de olsa o bizden biri. Bizim kabilemizden. Şu ya da bu ölçüde başarılı olmak önemli değil. Kendisinin dediği gibi, bu dünyayı tek bir umut ışığıyla donatmaya yetecek kadar inanç, iyilikseverlik ya da sevecenlikten yoksunuz. Gene de şu tuhaf, acı feryat, bir sanatçının doğum feryatları bütün dünyada yankılandıkça her şeyi yitirmemiz olanaksız. Yeniden doğmanın bu acı yaklama sesi her şeyin hala dengede durduğunu söyler bize. Sözüme kulak ver sevgili okur. Çünkü o sanatçı sensin. Hepimiziz. Kendisini barındıran duygusuz mermer kitlesinden kopup çıkarak yaşamaya başlaması gereken yontu. Ama ne zaman? Ama ne zaman? Sonra başka bir yerde şöyle diyor. Din tanınmayacak derece yozlaştırılmış sanattan başka bir şey değildir. Tam ona göre bir söz. Onun Baltazar'dan ve Kabala'dan ayrıldığı en önemli nokta buydu. Pursevard'dan temel öneriyi tepe taklak çevirmişti. Ben, kendi özel amaçlarına uydurmak için. O, hayır, kendi ölümsüz gereksinimlerine uydurmak için. Bunda en küçük bir üç kağıtçılık yoktu. Sanatçı kabilesinde doğmuşsan bir rahip olmaya, bir rahip işlevi görmeye çalışmak boş yere zaman harcamaktır. Görme açına sadık kalmalı, aynı zamanda onun sınırlı olduğunu da çok iyi bilmelisin. Sahip olduğun olanaklarla çakışarak ulaşılabilecek bir tür kusursuzluk vardır, her düzeyde. Bence herhalde çekişmeleri, kuruntuları ortadan kaldıracak olan budur. Ben bunu kendince başarmış bir örnek olarak Scobie'yi hep takdir etmişimdir. O kedi olmayı oldukça başarmış biriydi diye düşünürdüm. Ben, evet bence de öyle. Bugün onu düşünüyordum. Dairede bilmem hangi konu konuşulurken birden onun adı geçti. Clea onun taklidini yapsana gene. Hadi, öyle güzel yapıyorsun ki hayranlıktan ne diyeceğimi bilemiyorum. O, ama onun bütün öykülerini biliyorsun. Ben, yok canım, onun öyküleri biter mi hiç? O, yüz ifadesini de yansıtabilmek isterdim. Baykuş gibi o uğursuz bakışını, cam gözünü devirişini. Peki ama gözlerini kapat da Toby'nin sonunun öyküsünü dinle. Sayısız sonlarından birinin. Hazır mısın? Ben, evet. O, ben Suriye'ye gitmeden önce bana bunu bir akşam yemeğinde anlattı. Eline biraz para geçtiğini söyledi. Beni Lutetia'da şatafatlı bir yemeğe götürmek için üsteledi. Orada skampili, karidesli, chianti şaraplı bir yemek yedik. Sır açarmış gibi alçak sesle şöyle başladı. Bak, Toby'nin en belirgin özelliklerinden biri küstahlığıydı. Kusursuz eğitimin meyvesi. Babasının parlamento üyesi olduğunu söylemiştim değil mi? Hayır mı? Çok acayip, söz arasında geçti sanıyordum. Evet, çok yukarılarda biriydi denilebilir. Ama Toby bununla hiç övünmezdi. Daha doğrucası, şuradan anla ki bu konuda ağzımı sıkı tutmamı, gemici arkadaşlarına söylemememi isterdi benden. Kayrılmak istemezdi, öyle diyordu. Babası P nokta, Ü nokta diye kimsenin de kendisine sülük gibi yapışmasını istemezdi. Hiç tanınmadan yaşamak isterdi. Dediğine göre meslekteki başarısını çalışkanlığa borçlu olmak. Dikkatini çekerim, üst güverte ile neredeyse sürekli olarak başı beladaydı. Daha çok dinsel inançları yüzünden bana kalırsa. Rahiplik cübbesine karşı iflah olmaz bir merakı vardı bizim Toby'nin. Çarpıcı bir insandı. Özendiği tek meslek rahiplikti. Ama nedense kendini rahipliğe kabul ettiremedi. Onlar çok içki içtiğini söylediler. Ama o, Tanrı'nın çağrısının dayanılmaz derecede güçlü olduğunu, bu yüzden taşkınlıklara sürüklendiğini söyledi. Kendisini papazlığa kabul ederlerse her şeyin düzeleceğini söyledi. İçkiyi hemen bırakacaktı. Yokohama yolunda bunu bana kaç kez yineledi. Ne zaman sarhoş olsa gemi ambarında ayin yapmaya çalışırdı. Elbette insanlar şikayet ettiler. Goa'da kaptan gemiye bir psikopos çağırdı. Onu mantıklı olmaya davet etsin diye ama nafile. Scurvy derdi bana. Scurvy, Tanrı çağrısı uğruna şehit olacağım, bak göreceksin. Ama hayatta kararlılık gibisi yoktur. Toby de bu istemediğin kadar vardı. Bir gün yıllar sonra onu papaz olarak karada görünce hiç şaşırmadım. Nasıl oldu da kiliseye sızabildi bunu hiç anlatmadı. Ama gemici arkadaşlarından birinin dediğine göre Hong Kong'da biraz o biçim Çinli bir Katolik psikoposu razı edip kendisini gizlice papazlığa tayin ettirmiş. Yazılar bir kez imzalanıp, mühürlenip, katlanıp kaldırıldıktan sonra yapılacak bir şey kalmamış. Bunun üzerine kilise bozuntuya vermemiş adamın o biçimliğine falan. Bu olaydan sonra her önüne gelen yerde ayin yapan, azizlerin resimlerini dağıtan korkulur bir din adamı oldu. Çalıştığı gemilerin hepsinin canına tak etti. Ondan ölçülerini aldılar. Ona kumpas kurdular. Sözde kadın çantasıyla karaya çıktığını göresilermiş. Toby inkar etti. Ayin giysisi ya da başka dinsel bir şey olduğunu, onu da kadın çantası sandıklarını söyledi. Her neyse, hacıları taşıyan bir yolcu gemisine geçti. Sonunda muradına erdiğini söyledi. Bütün gün A sınıfı oturma salonunda ayinler, Tanrı kelamını engelleyecek kimse olmadan. Ama daha çok içmeye başladığını görünce tedirgin oldum. Bir acayip çatlak gülüşü vardı. Toby bizim eski Toby değildi. Gene başının belada olduğunu duyunca hiç şaşırmadım. Anlaşıldığına göre iş başındayken bir psikoposun gerisiyle ilgili hiç de övücü olmayan sözler ettiğinden kuşkulanıyorlardı. Ama şu üstün zekaya bak, çünkü harp divanına çıkarıldığı zaman dört dörtlük cevabı hazırdı. Kilisenin nasıl harp divanı olur bilemiyorum ama galiba hacı teknesi psikoposlarla ya da onun gibi bir şeyle doluymuş. A sınıfı salonunda savaş zamanında olağanüstü harp divanı toplamışlar. Ama Toby küstahlığıyla onların baş edemeyeceği kadar hızlıydı. Hazır cevaplılıkta eğitimin payı çok büyük. Savunması şuydu. Ayin sırasında kendisinin güç soluk aldığını duyan olmuşsa bu astımdan ileri geliyordu. Sonra hiçbir zaman psikoposun gerisinden söz etmemişti. Psikoposun derisinden söz etmişti. Müthiş değil mi? Yaptığı en zekice iş buydu. Bizim Toby'nin ama zaten zekice bir cevap bulmakta sıkıntı çektiğini hiç görmedim. Evet, psikoposlar öyle şaşırmışlar ki onu uyarıp salıvermişler. Ceza olarak da 1000 Ave Maria vermişler. Toby için bundan daha kolay olamazdı. Hatta onun için hiç mesele bile değildi. Çünkü Çin'den küçük bir doğal dolabı almıştı. Buji onu Toby'nin yerine Ave Maria söyleyecek şekilde ayarlamış. Küçük, basit, zamanımıza uydurulmuş denebilecek bir alet. Bir dönüşü ya da 50 boncuk bir Ave Maria ediyordu. Doğayı kolaylaştırıyormuş, öyle dedi. Yani insan hiç düşünmeden dua edebiliyormuş. Daha sonra birisi onu gammazlamış, baştaki herif elinden almış. Toby'ciye bir uyarı daha. Ama şimdilerde tek tepkisi başını arkaya atıp alaylı alaylı gülmek. Felaketine koşuyordu anlayacağın. Galiba biraz büyüklük satmaya başlamıştı. Ne kadar değiştiğini görmemek olanaksızdı. Çünkü hemen hemen her hafta o gözü kapalı hacılarla buraya yanaşırlardı. Galiba kutsal yerleri gezmeye çıkmış İtalyanlardı. Bir gidip bir gelip duruyorlardı. Toby de onlarla birlikte. Ama değişmişti. Başı hep dertteydi. Her türlü çekingenliği kaldırıp atmış görünüyordu. Büsbütün tuhaflaşmıştı. Bir keresinde bana uğradığında bir kardinal gibi giyinmişti. Başında kırmızı bir bere, elinde abajur gibi bir şey. Aman yarabbim, soluğum tıkana yazdı. Hiç de orkideye benzememişsin Toby. Daha sonra ona kendi rütbesinin üstündeki kılıkları giymesini çok sert bir dille söylediler. Ben, deyim yerindeyse, yakında balkon yelkeninden aşağı düşeceğini görebiliyordum. Onu yola getirmek için eski bir dostu olarak elimden geleni yaptım. Ama ne demek istediğimi bir türlü anlatamadım. Hatta yeniden biraya döndürmeye bile çalıştım ama para etmedi. Toby için viskiden başka bir şey yoktu. Bir keresinde onu polislerle gemiye geri postaladım. İki dirhem bir çekirdek baş psikopos gibi giyinmişti. Şibolet diyorlar galiba. Birinci mevki güvertesinden kente doğru bir ulusal marş söylemeye çalıştı. Bir sürü gerçek psikopos onu tutmaya çabaladılar. Son gördüğüm manzara buydu. Psikoposların hepsi onun ödünç kılığı gibi mosmor kesilmişlerdi. Aman tanrım, o İtalyanların nasıl yaygara ettiklerini görecektin. Daha sonra onu kutsal şarabı devirirken suçüstü yakaladıklarında kızılca kıyamet koptu. Biliyorsun onun üzerinde Papa'nın mührü vardır. Bond sokağındaki kilise malları perakendecisi Comfort'tan mühürlü ve kutsanmış olarak satın alırsın. Toby mührü kırmış, defterini dürdüler. Aforoz mu edildi ne oldu bilmiyorum ama kütükten silindi. Daha sonra gördüğümde eski halin hayaleti gibiydi. Denizci kılığı giymişti. Gene çok içiyordu. Ama bu kez içmesinin nedeni başkaymış, öyle dedi. Scurvy dedi, şimdi yalnızca ceza olsun diye içiyorum, hoşlandığımdan değil. Başından geçenler onu çok küskün ve huzursuz biri yapmıştı. Japonya'ya gidip orada bir manastıra girmekten söz ediyordu. Onu tek düşündüren şey kafasını kazıtmak zorunluluğuydu. Bütün arkadaşlarının haklı hayranlığını kazanmış uzun saçlarından ayrılmaya dayanamayacaktı. Bu düşünceyi ölçüp tarttıktan sonra, hayır dedi. Hayır, Scurvy Reis. Yaşadığım bunca şeyden sonra bir de yumurta gibi damdazlak kafayla gezemem. Bu yaşta bana sanki çatısız ev gibi bir görünüş verir. Sonra bir keresinde bızlıkken bir cilt hastalığı geçirdim. Görkemli tacımı yitirdim. Yeniden büyümesi çok uzun zaman aldı. Öylesine yavaş gidiyordu ki hiç çıkmayacak sandım. Şimdi onu bir kere daha yitirmek istemem. Dünyada istemem. Onun ikilemini çok iyi anlıyordum. Ama onun için bir çıkar yol göremiyordum. Köşeli bir çivi olmaktan kurtulamayacaktı bizim Toby. Hep akıntının tersine yüzecekti. Unutma, bu onun özgünlüğünün işaretiydi. Bir süre günah çıkartmaya gittiği psikoposlardan para sızdırarak hayatını kazandı. İki kez İtalya'da parasız tatil yaptı. Ama sonra başka sorunlar çıktı. Uzak doğuya giden bir gemiye yazıldı. Karadayken denizci yurtlarında çalışıyor, elmas kaçakçılığı yaparak zengin olacağını söylüyordu herkese. Artık onu pek seyrek görüyordum. Belki de 3 yılda bir hiç mektup yazmaz ama Toby'ciyi hiç unutamam. Ufak tefek terslikler oldu ama tam bir beyefendidir. Babası öldüğü zaman kendisine yılda birkaç yüz İngiliz lirası kalacağını umuyor. O zaman Horsam'da Buji ile ortaklık kuracağız. Topraklı abdesthane işini şöyle esaslı bir ekonomik temele oturtacağız. Bizim Buji defter dosya filan tutmaz. Ben polislikte bu işleri öğrendiğim için bu benim işim olacak. Hiç değilse Toby böyle derdi. Acaba şimdi nerede? Ezberi okuma sona erdi. Kahkahalar birden kesildi. Clea'nın yüzünde daha önce gördüğümü anımsamadığım yeni bir ifade belirdi. Bir gölge gibi ağzının çevresinde oynaşan kuşkuyla korku arası bir şey. Nedense zorlama bir doğallıkla "Daha sonra falıma baktı," dedi. "Biliyorum güleceksin. Ancak belli kişilere belli zamanlarda bakabileceğini söyledi. Suriyeli öyküsünü bütün ayrıntılarıyla Elif'i Elif'ine anlattığını söylersen bana inanır mısın?" Ani bir hareketle başını duvara çevirdi. Dudaklarının titrediğini görmek beni çok şaşırttı. Elimi ılık omzuna koyup "Clea," dedim yavaşça. "Ne var?" Birden bağırdı. "Ne olur beni rahat bırak. Uyumak istediğimi görmüyor musun?" 2. Kardeşim Eşek'le konuşmalarım. Pursevarden'in not defterinden parçalar. Korkunç bir zorunlulukla durmadan, çürük bir dişe giden dil gibi yazma sorununa dönüp duruyoruz. Peki yazarlar kendi işlerinden başka bir şey konuşmazlar mı? Hayır. Ama bizim Dali ile birlikteyken çırpınmalı bir baş dönmesine yakalanıyorum. Çünkü konuşacak pek çok ortak konumuz varken onunla hiçbir şey konuşamadığımı görüyorum. Ama durun. Yani konuşuyorum konuşmasına ama hiç susmadan, tutkuyla gözü dönmüşçesine, ağzından tek bir sözcük bile çıkmadan. Mafoi, vallahi inan olsun, özenli, derli toplu, sağlıklılığın ta kendisi olan düşüncelerinin arasına bir bıçak saplamaya olanak yok. Barın taburelerine tünemiş, şeker kamışı çiğner gibi düşünceli düşünceli evreni çiğneyen iki adam. Birisi alçak, güzel, tınılı bir sesle, dili ustalık ve sezgiyle kullanarak konuşuyor, öteki içinden bağırarak ama önemi ve doğruluğu genellikle yadsınmayacak güzel düzenlenmiş önerilere ara sıra yalnızca evet ya da hayır diye yanıtlar vererek kıçının üzerinde utangaçça kımıldayıp duruyor. Bu belki kısa bir öykünün çekirdeği olabilir. Bak kardeşim Eşek, senin söylediğin şeyin koca bir boyutu eksik. Oxford İngilizcesiyle insan bunu nasıl aktarabilir? Yüksek bir taburenin üzerindeki adam, kederli, günah çıkarır gibi kaş çatmalarla yaratıcı edim sorununu sergilemeyi sürdürürken sorarım size. Ara sıra kendine eziyet eden insana utangaçımsı yan bakışlar fırlatıyor. Çünkü çok komik ama ben gerçekten ona eziyet edermiş gibi görünüyorum. Yoksa durmadan bana saldırmaz, elindeki meçin ucunu öz saygımdaki yarağı ya da yüreğimi sakladığıma inandığı yere batırmaya çalışmazdı. Hayır, hava gibi daha basit konuşma ham maddeleriyle yetinirdik. Bende deşirip çıkarılmak için yaygara koparan bir bilmecenin kokusunu alıyor. Ama kardeşim Eşek, ben kayadan sızan su kadar duruyum. Sorun orada, burada, başka bir yerde değil. Bazen o böyle konuşurken birden sırtına atlayıp Fuat Caddesi'nde onu bir aşağı bir yukarı koşturmak geliyor içimden. Bir sözlükle dövmek ve bağırmak. Uyan eşek herif. Seni o uzun parlak eşek kulaklarından tutup edebiyatımızın mumyaları arasında sözde gerçeklik denen şeyin tek renkli şipşak fotoğraflarını çeken ucuz Kodak makineleri arasında dört nala koşturarak dolaştırayım. İkimiz de tanrıların öfkesinden kurtulur, İngiliz yaşam sahnesini, İngiliz yaşamını, görkemli bir otopsi boyutlarını kazanan betimlemelerimizle yansıttığımız için kutlanırız. Beni duyuyor musun kardeşim eşek? Beni duymuyor, duymayacak da. Sesi bana çok uzaklardan geliyor. Sanki telefon attı arızalanmış gibi. Alo, beni duyuyor musun? Telefonun almacını sallayarak bağırıyorum. Niagara Çağlayanı'nın gürültüsünün ardından sesini hafifçe duyuyorum. Ne diyorsun? İngiliz edebiyatına katkıda bulunmak istediğini mi söyledi? Ne? Bu ölü kalkan balığının üzerine birkaç sap maydanoz koymak mı? Bu cesedin burun deliklerinden içeriye var gücünle soluk üflemek mi? Bütün olanaklarını seferber mi ettin kardeşim eşek? Daha önceki eğitimini unutmayı başardın mı?